Ayrım 27, sayfa 357. Esma. 10 Kasım 1978 Londra. Cinayetten birkaç hafta önceydi. Sakin bir akşam üzeriydi. Pembe sofrayı kurmuştu. 3 tabak, 3 çatal, 3 bardak. Son zamanlarda yemekler iyice küçülmüş, sessizleşmişti. Kocasının yokluğuna alışkındı Pembe ama İskender'in sık sık ortadan kaybolmasını kabullenmekte zorlanıyordu. İlk kez o akşam iki yakayı bir araya getirmenin zorluğundan yakınmıştı. Evlatlarını hep kendi başına büyütmüş, evi geçindiren o olmuştu ama son zamanlarda birilerinin de ona bakmasını istiyordu. "Kardeşin nerede?" diye sordu Pembe ekmek sepetini getirirken. "Hangisi?" diye homurdandı Esma. "Büyüğünü soruyorsan nerede olduğunu Allah bilir. Yunus ise odamı işgal etmekle meşguldür eminim." "Onun da odası." "Ama anne ya, bütün arkadaşlarımın kendi odaları var." Tek kaşını kaldırdı Pembe. "Sen İngiliz kızı değilsin. Komşularımız Türk, Yugoslav, Portekizli. Kızlarının hep ayrı odaları var. Biz komşularımız değiliz." "Haksızlık ya. İskender'in niye kendi odası var o zaman? Sırf oğlan olduğu için ona ayrıcalık tanıyorsun. Bıktım usandım. Yeter artık, gene tartışmayalım bu konuyu. Yorgunum zaten." O sırada kulaklarına bir müzik çalındı. Sustular. Pembe koridor boyu yürüdü, Esma da arkasından. Annesinin ardı sıra ilerlerken kuğunun peşine takılmış çirkin ördek yavrusu gibi hissetti kendini. Kapıyı açmalarıyla Yunus'u dünyanın en haşin müziğini dinlerken bulmaları bir oldu. "Ne yapıyorsun sen?" diye sordu Pembe. Yunus başını kaldırıp bakmadı. Yüzünün bir şeyleri açık etmesinden korkar gibiydi. Bu arada Pembe merakla yerdeki albümü inceledi. Kapakta at üstünde bir karaltı vardı. Uğursuz bir tip. Yerde yatan ve akbabalar tarafından didiklenmekte olan başka bir adam göze çarpıyordu. Üst tarafta kırmızı, zemin üzerinde büyük harflerle "The Clash" yazıyordu. Onun hemen altında bir satır vardı. "Give 'em enough rope." "Ne bu?" "Bir grup işte," dedi Yunus. "Müzik." "Bu müzik falan değil," diye ters dedim Pembe. "Güm güm güm." Yunus kırgın kırgın baktı. Esma da kardeş dayanışması içinde gözlerini devirdi. Pembe albümün ismine takılmıştı. "Ne anlama geliyor bu?" "Eğer birisi umutsuzsa, hayattan bıkmışsa ona bir ip ver, kendini assın." Pembe'nin benzi atıverdi. "Öyle şey olur mu? Zamanını bunlara mı harcıyorsun? Beynini mahvediyorsun." Yunus mızıldandı. "Aman be anne, ama ciddiye aldın." "Alırım tabii. Kimse kimseye ip falan vermesin. Çocuklarımın böyle saçmalıklar dinlemelerini istemiyorum." Onu hiç böyle görmemişlerdi. Bu kadar endişeli, telaşlı, asabi. "Anne," dedi Esma usulca. "Bir punk grubu bunlar. Tarzları böyle. Kötü bir şey değil. İnan bana." Dinlemedi Pembe. Şaşkın bakışlar altında gitti, fişi çekti. Ardından Yunus'u çenesinden tutup yüzüne bakmaya zorladı. "Bu hayırsız şeyleri dinleme artık. Hem sen neden kaçıyorsun benden? Sen de mi değişeceksin İskender gibi, hı?" Yunus yüzünü buruşturdu. "Değişmedim ben." İfadesi aniden yumuşayan Pembe Yunus'u bağrına bastı. Sıcacık, sımsıkı kucaklaştılar. Oğlunun kafasını öpüp yanaklarındaki bebek kokusunu içine çekti. Tam o anda beklenmedik bir şey oldu. Pembe'nin bakışları çocuğun boynu ile gömleğinin arasındaki boşluğa, oradan da sırtına kaydı. "Bu leke de ne?" Yunus anında dikleştirdi sırtını. Bir panik havası esti yüzünde ama çok geçti. Hem o asla yalan söyleyemezdi. "Dövme yaptırdım." "Ne yaptın, ne yaptın?" Esma bir süredir haberdardı kardeşinin dövmesinden. Hemen söze karıştı. "Dert etme anne ya, herkes yapıyor artık." Duymazdan gelen Pembe Yunus'u tuttuğu gibi banyoya sürükledi. Hırkasını, gömleğini ve pantolonunu çıkartıp kilotuna kadar soydu. Başını duşun altına soktu. Sırtını ovalamaya başladı. Önce elleriyle, sonra da süngerle. "Dur ya," diye feryat ediyordu Yunus. "Acıtıyorsun." Arkadan atıldı Esma. "Anne, dövme bu. Yıkamakla çıkmaz." Çılgın bir dürtünün pençesindeymiş gibi olmaya devam etti Pembe. "Ne zamandır var bu?" diye sordu burnundan soluyarak. Yunus'un yerine Esma yanıt verdi. "Aylardır," dedi. İçinde var olduğunu bilmediği bir öfkeyle. "Bizimle daha çok ilgilenseydin daha evvel fark ederdin." "Ne diyorsun sen? Aklın hep başka yerde," diye bağırdı Esma. "Kafan o kadar dolu ki bize yer yok. Doğru dürüst oturup konuşamaz olduk. Bana tek söylediğin şunu yapma, bunu yapma. Başka da bir şey yok." "Öyle değil," dedi Pembe. Yenilgiyi kabul etmiş olmalı ki gözleri alev alev süngeri yere attı, döndü, Yunus'a bağırdı. "Lekeye bak." "Ben değilim lekeli olan," dedi Yunus birdenbire. Islak küçük bir fareye benziyordu gözyaşları içinde. "Sensin. Seni sokakta bir adamla gördüm. Asıl sen lekeledin kendini." Bunu söyler söylemez elleriyle ağzını kapattı Yunus. Gözlerinden okunuyordu pişmanlığı. Nasıl da ağzından kaçırmıştı. Bu arada Esma dehşetle baktı kardeşine. Sözünü ettiği sır demek buydu. Şimdi anlıyordu. Çekinerek annesine döndü. Pembenin yüzündeki ifadeyi daha önce hiç görmemişti. Gözleri iki donuk cam gibiydi. Ağlıyordu. Bir sessizlik çöktü üstlerine. O mızraksı durağanlıkta hala incecik akmakta olan suyu dinlediler. O gece odalarında hikayenin tamamını Yunus'tan dinledikten sonra yatakta oradan oraya dönüp durdu Esma. Kafası karmakarışık. Pencereden süzülen ay ışığı hüzmesi dışında karanlıktı oda. Bir süre sonra Yunus'un fısıltısını duydu. Abla, uyuyor musun? Hayır canım. Babam gitti. Annem de gidecek mi? Yok be şapşal, onun bir yere gittiği yok, merak etme. Gariptir, annesine kızgın değildi artık. Onu bir sürü başka şey için kınıyordu ama kendine ait bir dünya kurmaya çalıştığını keşfetmek Esma'da bambaşka bir duyguyu tetiklemişti. Korumak istiyordu anasını. Kurbağalardan korumak bu salyangozu. Yunus can dedi usulca. Bu meselenin İskender'in kulağına gitmemesi gerekiyor, anladın mı? Sakın ha. Ona bir şey anlatmayalım. Yavaş, yavan bir gün daha. Zaman geçmek bilmiyor. Saat 12.30'a dek çamaşırhanede çalış, yemek niyetine bulamaç kaşıkla. Öğleden sonra kitap oku, avluda volta at. Zişan'ın zırvalarını dinle. Saat 5'te akşam sayımı. Yarım saat sonra memur Andrew beliriyor kapıda. Yakında bir ziyaretçin olacak diyor. Kimmiş o? Gelince görürsün. Teknik olarak bir mahkumun bir ziyaretçiyi reddetme hakkı var ama belli ki memur Andrew kuralları uygulamak zorunda hissetmiyor kendini. Bana sataşmak için fırsat kolluyor zaten. Esma dışında en son ne zaman bir ziyaretçim olduğunu hatırlamıyorum bile. Bu sene o da gelmez oldu ya. Beni esas şaşırtan Andrew Hıyarı'nın onay vermiş olması. Geçmiş performansıma dayanarak hemen reddedebilirdi halbuki. Akşamın geri kalanını arpacı kumrusu gibi düşünerek geçiriyorum. Sonunda dank ediyor kafama. Beni görmeye gelen her kimse dengemi sarsacağını biliyor olmalı. Kimsenin kolay kolay aşamadığı koruyucu bir kabuğum var ama beni alt üst edebilecek insanlar yok değil. Yalnızca birkaç kişiler. Onlar tıpkı bir hayaletin duvarlardan geçtiği gibi kalkanımı delip geçebilirler. Endişelisin diyor Zişan. Soru mu, tespit mi, her neyse inkar etmiyorum. Öyle ziyaretime kimin geleceğini bilmemek geriyor beni. Yarın ne getirir hiç bilmeyiz ama her yeni güne umutla başlarız. Bu saçmalıkları dinleyecek havada değilim. Ranzama uzanıp kendimi dış dünyaya kapatıyorum. Feci bir gün daha beni bekliyor. Hayatım boyunca çoğunu atlattım bunların. Ama bir tanesi var ki aralarında en beteri oydu. Ertesi gün. Korkunç bir suç işledikten sonraki günün sabahı dipsiz bir karanlıktan uyanır insan. Beyninin bir yerlerinde alarm çalar, kırmızı bir ışık yanıp söner, görmezden gelmeye çalışırsın. Hani her şeyin bir rüya, bir kabus olma ihtimali vardır. Ufacık da olsa düşerken ilk gördüğü ipe tutunan bir adam gibi sarılırsın o ihtimale. Bir dakika geçer, belki bir saat. Zamanı ölçemez, gerçek dünyaya dönemezsin. Ta ki hakikat bütün ağırlığıyla kendini gösterene kadar ip tutamaz seni, düşüverirsin. Lavanta sokağındaydım. Elimde bıçak, çığlıkları duyuyordum. Tiz, keskin, feryat ediyordu birisi. Gariptir, annemin sesini andırıyordu. Ama o olamazdı çünkü yerde yatıyordu kanlar içinde. Sesi zihnimde yankılanıyordu. Sol elime baktım, daha güçlü olan elime. Pelteleşmişti birden, başkasına aitmiş de bedenime geçici olarak iliştirilmiş gibi duruyordu. Elimden gelse fırlatıp atardım sol elimi. Koşmaya başladım. Ceketim kan içindeydi. Nasıl oldu da kimse beni durdurmaya kalkışmadı bilmiyorum. Dar sokaklardan, arka bahçelerden geçtim, nereye gittiğimi bilmeden. Caddeler kat etmiş, yayalara toslamış olmalıyım. Hayal meyal anımsıyorum. Sonraki yarım saat bulanık. Bir telefon kulübesi bulduğumu biliyorum ama Tarık amcayı aradım. Yaptığım haltı itiraf ettim. Sıkıntılı bir sessizlik oldu. Beni duymadığını sandım, tekrarladım. Anneme hak ettiği cezayı verdiğimi söyledim. Bir daha asla böyle bir namussuzluk yapamazdı. Yarasının ağır olmadığını ama iyileşmesinin zaman alacağını anlattım. Göğsünün sağ yanından bir kez bıçakladım dedim. Bu ona işlediği günahın vahametini anlatmaya yeterdi. İyileşirken hatasını düşünüp nedamet getirirdi. Bu arada görüştüğü herif korkudan tabanları yağlardı. Bundan sonra yanımıza yaklaşamazdı. Ailemizin şerefi temizlenmişti. Ne yaptın oğlum dedi amcan. Amcam, sesi boğulur gibi çıktı. Felaket bu. Şaşırdım, kekemelemeye başladım. Ama biz konuşmuştuk. Yanlışım var dedi amcam. Benimle böyle bir şey konuşmadın. Annemin bir adamla buluştuğunu bana anlatan, acilen bir şeyler yapmam gerektiğini söyleyen, beni dolduruşa getiren, aile namusu üzerine nutuklar atan adam o değildi sanki. Donup kalmıştım. İskender, oğlum, gidip teslim olmalısın. Polis bana sorarsa aynen sana bunu söylediğimi anlatacağım. Kanunlara riayet eden bir vatandaşım ben. Birden kuşku düştü içime. Tarık amca bu anın provasını yapmıştı sanki. Bekliyordu. Lafları hazırdı. Telefonda bana ne diyeceği, polise ne anlatacağı, mahkemede tanıklığına gerek olursa ne açıklayacağı, hepsine idmanlıydı. Kendimi maşa gibi hissettim. Beni kullanmıştı. Orada mısın oğlum? Yerini söyle bana. Telefonu kapattım. Ceketimi çıkarıp bir çöp kutusuna attım. Sonra Kate'in evine gittim. Onunla birçok kez kapıya kadar yürümüş ama hiç içeri girmemiştim. Zili çaldım. Neyse ki kapıyı Kate açtı. Alex, bu ne sürpriz dedi. Yüzü kocaman bir gülümsemeyle aydınlandı. Ah tatlım, geleceğini biliyordum. Beni içeri davet etti. Bebeğimizi beraber büyütmek için onlarla yaşamayı kabul ettiğime ne kadar sevindiğini söyledi. Bana sarıldığında karnı yuvarlak ve sertti. 5 aylık hamile gibi görünmedi gözüme. Top yutmuş gibi duruyordu. Banyoyu göstermesini istedim. Ellerimi yıkadım. Aynadaki yüzüm diğer günlerde gördüğümden farksızdı. Oysa gözlerimde sıra dışı bir şeyler olacağını sanmıştım. Yoksa yoktu. Ellerimi bir daha yıkadım. Ovalayarak gül kokuluydu sabun. Dolabı açıp çamaşır suyu şişesini buldum. Dişleri bembeyaz, saçları yapılı bir ev kadının fotoğrafı vardı şişenin üstünde. Çamaşır suyunu ellerime döktüm. Avuçlarımdaki kesikler beter sızladı. Canım yandı. Ovalamaya devam ettim. Tırnaklarımın altında bir şey vardı. Kir, boya, kan bir türlü temizlenmiyordu. Az sonra Kate her şeyin yolunda olup olmadığına bakmak için içeri girdi. Bana sarıldı. Aynada ikizimizi inceledi. Tebessümle baktı bu çifte. Çamaşır suyunun üstündeki kadınınkine benzer bir gururla, bir zafer edasıyla suyu kapattı. Yeter artık ki kadın. Yeterince temizsin aşkım. Oturma odasına gittik. Kate'in annesi pencerenin yanındaki koltuğa oturmuş bekliyordu. Üzerinde bir elbise vardı. Televizyondakiler gibi. Fıstık yeşili, göğüsleri belli oluyordu. Çillerle kaplıydı gerdanı. Saçları yeni taranmıştı. Dudakları cart kırmızı boyalıydı. Yüzüne odaklanmaya gayret ettim. Başından aşağısına bakmamaya çalıştım. Porselen fincanda çay ikram etti. Ve meyveli kek. Sessizce yedik. Duvarda çerçeveli fotoğraflar vardı. Düzinelerce her hareketimi izliyordu. Tırnaklarımın altını kontrol ediyor gibi geldi bana. Ellerimi sakladım. Kate'ciğim, bebek kız olursa adını Maggie, erkek olursa Tom koyacağımızı söylüyor. Kate'e döndüm. Böyle bir karar almamıştık. Gözlerini kaçırdı benden. Evet, olabilir dedim. Sorumluluk sahibi bir baba olacağıma inanıp inanmadığımı sordu. Bilmiyorum dedim. Elimden geleni yaparım. Bazen elinden geleni yapmak yetmez ama dedi. Belki de televizyondan duymuştu bu lafı ya da bir zamanlar birileri ona söylemişti. Kendi ayaklarımız üstünde durana dek bize yardım edeceğini anlattı. Geçici bir düzenlemeydi. Bunu bebek için yapacaktı, ilk torunu. Gece Kate ayrı odalarda kalmamız gerektiğini söyledi. Oturma odasındaki kanepede yatacaktım şimdilik. Yakında evlenecektik ve aynı yatağı paylaşacaktık nasıl olsa. Öyle dedi ve ekledi. Sonsuza dek. Temiz çarşaf ve yastık kılıfı getirdi. Yavaşça yukarı çekti kazağını. Memeleri şişmiş, uçlarındaki halkalar koyulaşmıştı. Damarları görünüyordu. Mavi, iri, pörtlek. Kulağını karnına yaslamamı istedi. Bir süre hiçbir şey duymadım. Sonra bir hareket hissettim. Birisi gerinerek derin uykudan uyanıyordu. Bebek teklemeye başladı. 1, 2, 4 kez. Annem bana hamileyken karnını babama dinletmiş miydi merak ettim. Anne ne haldeydi şimdi? Hastanede miydi? Kate'i itip uzaklaştırdım kendimden. Üzgünüm, uyumam gerek dedim. Elbette sevgilim. Yalnız kalınca etrafa bakındım. Dantelli perdeler, çiçek desenli minderler, duvar kağıtları, şöminenin üstündeki süslü vazo, guguklu saat. Uyuyamayacağımı sandım ama başım yastığa değer değmez dalmışım. Sabaha karşı sıçrayarak uyandım. Kate yanı başımda dikiliyordu. Yüzü kireç gibi, gözleri fal taşı misali açılmıştı. Alex dedi, kapıda 2 polis var. Ayağa kalkıp başını avuçlarım arasına aldım. Öptüm onu. Tuzluydu ağzı, paniğin tadı. Seni soruyorlar sevgilim dedi. Koridora çıktım. Kate'in annesi geceliğiyle dikiliyordu. Yüzünde bir batman kremle. Alt dudağı titriyordu. Bulaşıcı bir hastalığım varmış gibi kızını tutup kendine çekti. Arkada bir polis arabasının ışıklarını gördüm. Beni görmemişlerdi henüz. Onlara giyindiğimi söylemesini istedim Kate'den. Kaçma fikri aniden geldi. Düşünmeden, planlamadan, mutfağa gidip kapıyı açtım, bahçeye sıvıştım, komşunun bahçesine atladım, oradan bir sonrakine. Kate polislerle konuşurken ben yan sokağa geçmiştim bile. 1978 senesi, Kasım'ın son günü, tam fikrimi değiştirecektim ki köşeyi döndüğünü gördüm. Alışverişten geliyordu, elleri doluydu, acele etmeden ağır aheste yürüyordu. Kanım tepeme sıçradı, ben ona evden çıkmayı yasak etmiştim ama belli ki talimatlarımı umursamıyordu. Adımlarını yavaşlatıp bir sokak müzisyeni dinledi. Sırtı bana dönük. Profiline baktım, gülümsüyordu. Bir öfke dalgası kabardı içimde. Ben ona sokağa çıkma dememiş miydim? Bacaklarını ortada bırakan, dizinin üstünde elbiseler giymesini yasaklamamış mıydım? Kurallarımı hiçe sayıyor, düpediz alay ediyordu benimle. Takip etmeye başladım. Vitrinlere baktı, eve varmak için acele etmiyordu. Belki o adamla buluşmak için oyalanıyordur diye düşündüm. Ama öyle bir şey olmadı. Bizim sokağa yaklaşırken tökezleyip çantasını düşürdü. Daha önce hiç görmediğim haki renkte eski püskü bir çantaydı. Yerden alırken beni fark etti. İskender diye fısıldadı, ismin bir sırmış gibi. İskender Toprak, Shrewsbury Hapishanesi 1991. Pembe, 11 Kasım 1978 Londra. Akşamın 7:30, uzun bir günün sonu. Özensizce toplanmış saçları ve hafiften ağrıyan sırtı ile sabahın köründen beri ayakta olmasına rağmen kendini yorgun hissetmiyordu Pembe. Kalıp temizlik yapacağını söylemişti Rita'ya. Sen bir meleksin demişti Rita onu iki yanağından öperek. Sensiz ne yapardım? Ona henüz haber vermemişti Pembe. Patronuna işi bırakacağını söylemeye dili varmamıştı. Yarın gelmeyecekti kristal makasa, ne de sonraki gün. Bir not yazacaktı Rita'ya. Öylesi daha kolaydı. Kendini iyi hissetmediğini, biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyleyecekti. Doğru değildi tabii. Ama büyük oğlunun artık çalışmasını istemediğini itiraf edemiyordu. Utanıyordu. Canından çok seviyordu İskender'i ama gayri ulaşamıyordu ona. Tez öfkeleniyordu oğlan. Haklı nedenleri vardı. Çok fazla dedikodu çıkmıştı. Arkasından kapalı kapılar ardında, bakkalda, kahvede, kebapçıda, balıkçıda, kuru temizlemecide el alem fısır fısır konuşuyordu. İpeye damlayan mürekkep kadar hızla yayılıyordu fesatlık, koyu, kıvamlı. Hayatı boyunca kir pas temizlenmişti Pembe ama bu tür bir lekeyi temizlemek için bildiği bir çare yoktu. Tuhaf bir histi suçluluk. Bit kadar minik bir tohumla başlıyordu. İnsanın derisine yerleşiyor, kanını emiyor, her yana yumurtluyordu. Sen ne olduğunu anlayamadan kafanı sarıyordu. Bugünlerde hep suçlu hissediyordu Pembe kendini. Evde, işte, yemek pişirirken, alışveriş yaparken, hatta uykusunda bile ruhunu sarmıştı bu duygu. Çocukken birkaç kez bitlenmişti. O hep Cemile'den kaptığını iddia ederdi. Cemile de ondan. İlk sefer en fenasıydı. Anneleri ikisini sıcak su dolu bir leğende saatlerce tutmuş, aktardan aldığı pis kokulu bir maddeyle ovalayıp durmuştu. Sonunda bitleri def etmeyi ve tekmil sirkeleri yok etmeyi başarmıştı. Ama az kalsın kızları da telef ediyordu bu arada. O günleri hatırlayıp içini çekti Pembe. Herkes çıkalı bir saatten fazla olmuştu. Yeni birini işe almayı düşünüyordu Rita, saç tasarımcısı. İngilizler berber ya da kuaför yerine böyle diyordu. Burada insanlar bayılıyordu süslü sözcüklere. Yemeklerine verdikleri isimler hala afallatıyordu Pembe'yi. Baharatlı, leziz, kuskus üstü, mayhoş tavuk. Elyas'ın onu götürdüğü bir lokantanın menüsünde görmüştü. İlk ve tek yemek randevuları olmuştu. Hayatında hiç o kadar huzursuz hissetmemişti kendini. Kimselere görünmeden konuşabilecekleri bir yer bulmaya çalışmıştı Elyas. Ama sinema dışında rahat ettikleri bir yer yoktu. Orada da kelimelere yer yoktu. Yemek yerlerken Elyas'a doğduğu topraklarda özel bir misafirin önüne kuskus konsa herkesin güleceğini anlatmıştı Pembe. Fakir fukara yemeğiydi kuskus. Böyle fiyakalı restoranlarda sunulması tuhaftı. Pembe onu güldürmek için anlatmıştı bütün bunları. Oysa Elyas gene öyle yarı hüzünle, yarı özlemle bakmıştı yüzüne. Ona nicedir yarenlik eden ama başka hiçbir şey talep etmeyen bir tuhaf adam. Yani sen beni evine davet etsen kuskus yapmazsın öyle mi diye sormuştu. Elbette yapmam demişti Pembe. Ona muazzam bir sofra donatırdı. Önce dumanı üstünde bir çorba olacaktı. Midesi ısınınca bütün yemekler daha lezzetli gelirdi insana. Naneli ve tarhunlu. Buğdaylı yoğurt çorbası, nar ekşili salata, közlenmiş kırmızı biberli baharatlı humus, mercimek köftesi, hünkâr beğendi ve kaymaklı ev yapımı baklava. Seninle aynı mutfakta yemek pişirmek ne hoş olurdu demişti Elyas. Beraber bir gelecek hayal ettikleri nadir anlardan biriydi. Pembe son kez baktı kuaför salonuna. Burası sadece saç kestirmek, fön çektirmek için gelinen bir yer değil. Bir muhabbet mekanıydı. Bazı kadınların bu kadar sık gelmesinin nedeni illa da saç modellerini değiştirmek değildi. Kimisi de çene çalmaya hasretti bir çift tatlı söze. Pembe konuşkan değildi ama müthiş bir dinleyiciydi. Kalabalık bir ailede büyüdüğünden hep başkalarına öncelik vermeyi öğrenmişti. Müşterilerin kocaları, çocukları, patronları, ev hayvanları, hatta can sıkıcı konuşmaları hakkında çok şey biliyordu. Onları dinliyor, anlıyordu ve bütün bunları o kısıtlı kelime dağarcığı ile yapıyordu. Arada bazı sözcükleri atladığı olsa da özü asla kaçırmıyordu. Akşam güneşi çoktan batmış, sokak değişmeye başlamıştı. Yolun her iki yanındaki dükkanlar kapanmıştı. Hint sarileri satan dükkan, Lübnan kafesi, helal et sunan kasap, tüslü kokan hippi dükkanı. Çalışanlar ve müşteriler evlerine gitmişti artık. Bir saate kadar onların yerini başkaları alacaktı. Gececiller. Sabahları bu mahalle gündüzcüler diye dolup taşardı. Pusetlerde bebekler, alışveriş arabalarıyla anneler, postaneye giden ihtiyarlar, otobüs durağında takılan gençler. Çoğunlukla bir yerden bir yere koştururlardı. Gececiler farklıydı. Daha bir ağır, telaşsız olurdu onlar. Daha fazla parfüm, daha fazla makyaj, daha fazla cesaret taşırlardı. Restoran, bar ve kulüpleri doldururlardı. Hep bir arayış halindeydiler, gülerlerdi. Öyle kibar ve kontrollü kıkırdılarla değil, derinden gelen taşkın kahkahalarla. Pembe gıpta ederdi gececillere. Dipsiz bir göle benzetirdi onları, ruhlarını göremezdi, el yas da onlardandı. Öyle değilmiş gibi yapıyordu ama nafile. Bazı açılardan kocası da öyleydi. Ama Adem başka bir türdendi. Belki de gece insanları kendi aralarında ikiye ayrılıyordu, baykuşlar ve köstebekler. Baykuşlar yemeği, içmeyi ve eğlenmeyi ve dünyayı değiştirecek devasa fikirler üretmeyi severdi. Gürültücü, ateşli, talepkar, tutkuluydular. Köstebeklerse karanlığı kaynaşmak için değil, saklanmak için kullanırlardı. Baykuşlar keşfetmeyi severlerdi. Köstebeklerse gecenin gölgelerinde saklanmayı. Kocası bir köstebekti, şehrin altında kendine yollar açan. Çoğu kumarbaz gibi deşiyordu altını, kör bir inatla. Sabah saat 8:30'da pembe yerleri süpürmeyi, fırçaları yıkamayı bitirdi. Ovmaya, silmeye öyle alışkındı ki elleri çalışmadan duramıyordu. Yapacak başka bir şey kalmadığında mantosu ile çantasını aldı ve dükkana son bir kez baktı. Hoşça kalın saç kurutma makineleri diye mırıldandı. Hoşça kalın bigudiler, makaslar, renk açıcılar. Ağlamayacağına söz vermişti kendine. Yanaklarının içlerini ısırarak kapıyı açtı, sokağa çıktı. Basbayağı çakır keyif görünen orta yaşlı İngiliz bir çift yalpalayarak yanından geçti. Öpüştüler. Onlardan yana bakmamaya çalıştı. Pembe ama kendine engel olamadı. Bu ülkeye geleli bunca zaman olmuştu ama hala insanların herkesin içinde öpüşmesine alışamamıştı. Pembe aceleyle kapıyı kilitleyip anahtarı Rita'nın posta kutusuna attı. Ona bir not yazmayı unuttuğunu fark etti ama belki de böylesi daha iyiydi. Açıklamaya çalışsa bile başarabileceğinden emin değildi. Şimdi yapması gereken Elias'ı bulmak ve ona bundan böyle dışarıda buluşmalarının imkansız olacağını söylemek, veda etmekti. Ayrım sonu sayfa 370.